Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 16. ayrım. 21. John Brolin, Atlantik Caddesi'nde seyrek kar tanelerinin altında yürüyüp metro istasyonunun nemli sıcaklığına daldı. İstikamet Manhattan'ın güneybatısıydı. Batı sahilinin çocuğu olarak ilk New York ziyaretinden aklında son derece gelişmiş gökdelenlerle kaplı bir ada, cam ve çelikten yapılmış binaların yüzeyindeki yansımalardan başka bir kişilik belirtisi olmayan bir bölge görüntüsü kalmıştı. Oysa Chelsea'yi aşağı batı yakasından ayıran bu mahalle, hafızasındaki görüntüyle taban tabana zıttı. Hudson nehrinden gelen yelin sürekli tarazladığı mütevazı küçük bir kent boyutlarındaki bu New York köşesi, bir ya da iki katlı tıknaz binalardan, kahverengi betondan yapılmış, yıpranmış evlerden ve sağdaki soldaki yüksek ve iç karartıcı otoparklardan oluşuyordu. Batıya doğru ilerledikçe Brolin, daha da ıssız bir bölgeye, çevreye, Nazi Revival olarak adlandırdığı bir üslup kazandıran, tozlu pencereleri bir katedralinki kadar geniş, 8 ya da 10 katlı, terk edilmiş antropolora ulaştı. Batı 14. sokakta yürümeyi sürdürdü. İş yerleriyle dolu bu iç karartıcı ortamda, sırıtan sanat galerinin önünden geçerken, acaba bu dükkanların kapısından tek bir kişi bile giriyor mudur diye merak etti. Rüzgarın etkisiyle döne döne yağan kar, görüş alanını daha da kısıtlıyordu. Buradaki duvar yazıları, gecelerin farklı, muhtemelen de çok hareketli geçtiğinin kanıtıydı. Bütün kapı ve pencereler demir parmaklıklarla, çelik kepenklerle kaplanmış, tek tek görünen açıklıklarsa konser ve gösteri afişleriyle, erotik reklamların ağırlığıyla yıkılmaya yüz tutmuştu. Brolin sonunda Washington sokağının köşesinde tehditkar gölgesi soğuktan homurdanan mezbahaya ulaştı. Bina topluluğu, yılların kararttığı tuğlaların yardımıyla dış dünyaya kendini kapatarak ve körleştirerek sadece katlarda var olan garip pencereleriyle bütün bir adayı kaplıyordu. Brolin bu iç karartıcı binanın karşısındaki şık butiği görünce şaşırdı. Oysa bütün bunlar New York ikliminin bir parçası değil miydi? Sokağın karşısına geçip yolu kaplayan havanın soğukluğunu düşündürtmese de, yer yer pembelikleriyle insanın aklına en kötüsünü getiren buzların üzerinden atladı. Tüm kaldırım, üzerine kayar kancalar takılı makaralarla bezenmiş bir sundurmayla kaplıydı. Martılar sundurmanın ve paslanmış yangın merdivenlerinin üzerine üşüşmüştü. Gürültücü kuşlardan biri, dedektifin geçtiğini görünce tiz bir çığlık kopardı ve hempalarıyla birlikte bir çöp kamyonunun kasasına konmak üzere havalandı. Önlüklü dört adam ellerindeki plastik torbaları kamyon kasasına boşaltıyorlardı. Hayvan karkaslarında işe yaramaz ne varsa. Et yiyici kuşların keyfi yerinde olmalıydı. Tonlarca organik atık burada açıkta bırakılmıştı. Brolin özel dedektif kimliğini göstererek kasaplardan birine yaklaştı. Günaydın, Lucas Shapiro'yu arıyorum. Onu nerede bulabilirim? Adam Brolin'e oldukça sevimsiz bir bakış attı. Anlaşılan, konuşmak zoruna gidiyordu. İçeride olmalı dedi sonunda, kesimhanede. Brolin adama teşekkür etmek zahmetine girmeden girişlerden birine yöneldi. Kapı yerine takılmış plastik şeritler, fosilleşmiş bir çağlayan gibi sallanıyordu. Duvarları madeni plakalardan oluşan, tavanı olağanüstü basık ve bir dizi çıplak ampulle aydınlatılmış dar bir koridora girdi. Bir yerlerde güçlü bir havalandırma homurdanıyordu. Ne var ki soğuk et kokusu Brolin'i sarmaladı. Etraf ölüm, bağırsak ve kan kokuyordu. Elbiselere sinen, burnun içine yapışan, biraz baharatlı, ağır bir koku. Karkasların günlük resmi geçidi. Arkasında bozulmuş etin ekşi imzasını bırakmıştı. Brolin ağzından nefes almaya gayret edip onlarca et parçasının çengellere asılı olduğu daha geniş bir bölmeye geldi. Sanki bu beslenme tapınağını yabancı gözlerden gizlemek istermişçesine burada da tek bir pencere yoktu. Bu uçsuz bucaksız mekanı, sayısız et kesim makinesini, yerde gerçek bir labirent oluşturan kan oluklarını ve kanın kararttığı masaları görünce Brolin bir günde buradan geçen hayvan sayısını düşündü. Hayvanların gırtlaklanmadan önce, elektrik şokuna tutulduğu mezbahayı düşününce, çok hoşlansa da uzunca bir süre et yemeyeceğini anladı. Kırmızı bir fıçıya, bağırsağa benzeyen vıcık vıcık şeyler doldurmaya çalışan bir adamın omzuna dokundu. "Özür dilerim, Lucas Shapiro'yu görmem mümkün mü? Ben özel dedektifim." Elektrikli testere gürültüsünün gerisinden adamın cevabını duydu. Adam, kesimhanenin dibinde kocaman bir eviyede madeni bir takım aletler yıkayan, geniş omuzlu birini gösteriyordu. Brolin adamın yanına gitti. Shapiro, saçları dökülmeye başlamış, göğsü Amerikan futbolcuları kadar geniş bir sarışındı. Özel dedektifin gözleri adamın ayakkabılarına ilişti. Ayakkabıların tabanına yapışmış sayısız pembe parçacık her adımda sallanıyordu. Deri, yağ, et, her şey tamam gibiydi. Brolin başka tarafa bakmaya ve tüm dikkatini gelişindeki amaca vermeye çalıştı. Lucas Shapiro dönünce Brolin adamın tıraşsız ve köşeli çenesini, gür kaşlarını gördü. Adam 35'inde filan olmalıydı. Çevresinde son bir ölüm dansı yaparak dönenen sığır parçaları asılıydı. "Ne?" Brolin kimliğini gösterdi. "Özel dedektiflik yapıyorum. Bana ayırabileceğiniz birkaç dakikanız var mı?" Shapiro ellerini önlüğüne sildi. "Özel dedektif mi? Bu bokta ne oluyor?" Kalın dudaklarının arasından biri çapraz kırık, iki köpek dişi görünüyordu. "Kaybolan genç bir kadın hakkında soruşturma yapıyorum. Bu iş Spencer Lynch ile ilgili. Lynch'i tanıyorsunuz değil mi?" Shapiro gözlerini tavana kaldırdı. "Bana bakın, yaptığım aptallığın bedelini çoktan ödedim. Artık saygın biriyim. Bir iş kurdum ve çarkın dönmesi için it gibi çalışıyorum. Onun için bu hikayelerle gelip canımı sıkmayın. Benim için bitti bunlar. Bütün o bokları çoktan unuttum." Shapiro'nun hiçbir çekici yanı yoktu. Yüz hatları kabaydı ve uzun zaman önce kırılmış burnu sola fazla yatıktı. "Anlıyorum. Ben sadece Spencer Lynch hakkında size birkaç soru sormak istiyorum. Hepsi bu. 5 dakikadan fazla sürmez." Shapiro dişlerini sıkarak yanaklarını öfkeyle kastı. "Kıyıcı bir görünüşü var," diye düşündü Brolin. "Her an parlamaya hazır." "Hey, derdimi açıkça anlatamadım galiba. Bütün bunlar benim için geçmişte kaldı. Sonra da sifonu çektim, anlaşıldı mı? Şimdi çekin arabanızı." Lucas Shapiro'nun buz gibi bakışını, önlüğün altından bile fark edilen güçlü kaslarını görünce, Brolin, karşısındakinin yüklü bir sabıka kaydı olduğunu, bir zamanlar salt gücüyle hareketsiz tuttuğu bir kadının ırzına geçtiğini hatırladı. O vücudun içinde korkunç bir öfke vardı. Ateşle yaklaşılmaması gereken bir öfke. Lucas, dediği gibi yaptıklarının kefaretini ödemişti belki de. Yine de kızdırıldığında tehlikeli biri olacağı kesindi. Brolin uzaklaşmaya hazırlanıp geriye doğru bir adım atarken gözlerini Shapiro'ya dikti. Her kelimeyi iyice ölçülüp biçilmiş bir yavaşlıkla telaffuz etti. Sözleri kendilerine yol bulup Shapiro'nun beynine ulaşıncaya kadar oyalandı. "Aradığım kız daha 20'sinde bile değil ve belki de ölecek." Basit, küçücük bir cümle. Oysa Shapiro gibi birinin, onun bile duyguları vardı. İki adamı çevreleyen sığır karkasları parıldıyor, kızıl etleri ve kemikleri tavan lambalarının ışığını yansıtıyordu. Brolin geriye bir adım daha attı. Karşısındaki iri adamın hızla düşünmeye başladığını, bakışlarının ardından yüzlerce ışığın parladığını gördü. Sonunda gözlerini Brolin'e dikerek kafasını yatırdı. Bütün suratı sanki, "Pekala adamım," diyordu. "Sana yardım edeceğim ama bunu o kızcağız için yapıyorum. Yoksa senin o salakça planların için değil." Spencer hıyarın tekiydi. Herkesin girizgahı farklı diye düşündü Brolin. "Peki, sürekli takıldığı biri var mıydı?" diye sordu. İleriye doğru adım atmamaya özen göstererek. Aradaki mesafeye saygı gösterirse, sahasına tecavüz edilmediğinden Shapiro da, o da güvenini sürdürebilecekti. "Bildiğim kadarıyla yoktu. Onu demir parmaklıkların arasında tanıdım sadece. Orada da konuşmadığı kimse yok gibiydi." Kötü bir başlangıç. Fazla genel. Ötekilerden daha sık görüştüğü biri olmalı mutlaka. Bir arkadaş ya da sırrını açtığı biri. Shapiro kafasını salladı. "Hayır, sanmıyorum. Spencer tuhaf biriydi. Kafadan bir tahtası eksikti." Burnunu hor görür gibi çekmek için bir an durakladı. "Düşünüyorum da Hooper'la arası iyi gibiydi." "Öteki mahkum mu?" "Evet, hücrede 3 kişiydik ve Spencer da durmadan Hooper'la konuşuyordu geceleri. Bilirsiniz işte, birbirlerine salakça şeyler fısıldayıp, balinalar gibi kıkırdarlardı. Neler konuşurlardı? Bilemem. Gülüşüp duruyorlardı işte. Spencer her şeye boş vermişti. Gözlerinde garip bir pırıltı vardı. Bazen kendince önemli konulardan söz ederken, bakışları siyaha keserdi ve işte o zaman numara yapmadığı anlaşılırdı. Haberleri izledim. Çıkar çıkmaz yeniden başlamasına hiç şaşırmadım. Eğer gardiyanlar ve yargıçlar biraz da tutukluların fikrini sorsa, yemin ederim ki yetkilileri bazı karanlık herifler hakkında uyarırlar ve böyle dramlara engel olurlardı. Rolin bu konuyu sessiz geçirmeyi yeğledi. Son yorumlar özellikle Shapiro gibi birinin ağzında demagojiden farksızdı. Ya şu Hooper, onun hakkında ne diyeceksiniz? Boktan bir herif, sapığın önde gideni. Tamam, ben de melek değilim ama hiç olmazsa küçücük kızlara dokunmadım. Oysa o pisliğin tekiydi. Aramızda kalsın ama eğer çıkınca bazı planlarım olmasaydı, o serseriyi çoktan şişlemiştim. Öfke bir anda yükselmiş, Lucas'ın gözleri parlamaya, önlüğü de göğüs kaslarının baskısıyla kabarmaya başlamış, yere birkaç pembe damlanın düşmesine neden olmuştu. Pislik diye bitirdi sözlerini. Rolin yeniden James Hooper'ı düşündü. Herif hala Kodes'te, hücresindeydi. Buna rağmen mektuplarla hatta telefonla bile dışarıyla temas kurabilirdi. Çoğu hapishanede, merkez koridordaki umumi telefonda konuşabilmek için bir kredi kartı yeterliydi. James Hooper. Yine de bu, bazı gerçeklere uymuyordu. Sübyancılar genellikle mahcuptur. En azından yalnızlıktan hoşlanırlar. Bir grup oluşturduklarında, çoğu kez kendi gibilerini seçerler. Oysa Spencer Lynch sadece kadınlara saldırmıştı ve evinde bulunan fotoğraflardan çoğu yetişkinlere aitti. Öte yandan Hooper'ı es geçmek de doğru değildi. Rolin dikkatini yüzü öfkeden hala kıpkırmızı olan Shapiro'ya verdi. Size göre diye sordu adama, Spencer'ın çocuklara yatkınlığı olabilir miydi? Bu konuda Hooper'la konuştu mu? Shapiro hatırlamaya çalıştı. Sağ eli evyenin kenarını kavradı. Hayır sanmam. Ama fısıltılarını dinlemiyordum pek. Üstelik gerçek fikrimi merak ediyorsanız, Spencer benim bu konulardan hiç hoşlanmadığımı anlayacak kadar akıllıydı. Onun için, sübyanlardan konuştularsa da, bunu benim olmadığım zamanlarda yapmışlardır. Arkalarında çalışmaya başlayan döner testere ıslak bir çatırtıyla ete saplanmadan önce tiz bir çığlık çıkardı. Brolin, birkaç önemsiz soru daha sorduktan sonra elini sıkarak Shapiro'ya teşekkür etti. Beriki, çelik gibi pençesini uzatırken kırık dişlerini gösterip gülümsedi. Biraz önce söylediklerim için özür dilerim. Sırtımda taşıması güç bir geçmiş var. Bu da bazen saldırgan olmama sebep oluyor. O küçük kız için iyi şanslar. Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Teşekkürler dedi Brolin sonunda. Umarım onu bulursunuz. Çocuklar kutsaldır. Anlaşılan kanla lekelenmiş giysilerin ardında bazı konulara duyarlı bir dev saklanıyordu. Brolin gözlerini eski tutukluğununkilere dikip bir bellek enstantanesi aldı. Yöntemine bu adı vermişti. Karşısındakini konuşturuyor, dinliyor, Beriki'nin kişiliği hakkında bir ön fikir oluşturuyor, sonra da yüzünde gerçek bir beyin, bir bakışın, bir ifadenin oluşmasını bekliyor, yakalayınca da o anı belleğine kazıyordu. O insanı tekrar düşündüğünde gördüğü resim buydu. Dürüstlüğe olabildiğince yakın, cilası bir ölçüde kazınmış bir kimlik. Ve bu kez belleğine Shapiro'nun çok net bir fotoğrafını kazıyacaktı. Başarısından memnun, bu ölüm fabrikasını aceleyle terk etti. 7. caddedeki metro istasyonuna ulaşmak için 10 dakika kadar yürüdü. Penn istasyonunda inip Newark otobüsüne bindi. Araziye çıkmanın, Rachel'ın ablası Megan Foley'i ve Sheriff Murdoch'u ziyaret etmenin zamanı gelmişti. New Jersey'de otomobil kiralamanın iki avantajı vardır. Hem vergiler daha düşüktür, hem de insan Manhattan'dan çıkışın getirdiği trafik sorunlarını atlatmış olur. Brolin, otomobil kiralama şirketi kaynayan Newark Havaalanı'na gidip, Philsburg yolunu bir saatten az bir sürede tamamladı. Megan Foley, alnında o lekeyi taşımasa, güzel sıfatını rahatlıkla hak eden 25 yaşında bir kızdı. Sinirleri altüst olduğundan kız kardeşinin kaybolduğu günden beri bir psikoloğun gözetimindeydi. Özel dedektife anlatacak önemli hiçbir şeyi yoktu. Rachel, karnındaki çocuk hakkında bir karar verebilmek için yaklaşık 3 hafta ablasının evinde kalmıştı. Hayatında yol açacağı sonuçlarla karşılaştırıldığında son derecede kısa bir süre. Hamileliği hakkında konuşması için Megan, kardeşini doktordan felsefe profesörüne kadar bir dizi arkadaşıyla tanıştırmıştı. Kaçırıldığı hafta sonu Rachel kararını vermek üzereydi. Brolin, genç kızın son gezintisinde bindiği atı görmekte ısrar ettiyse de hayvanda göze çarpacak hiçbir şey bulamadı. Şerif Murdoch'a yaptığı ziyaretten de bir şey çıkmadı. Şerif etkileyici bir adamdı. Brolin'e anlattığına göre bir zamanlar iyi bir Amerikan futbolu oyuncusuymuş. Ama kırkına merdiven dayadığı şu sıralarda, iyi bir sofranın nimetlerine ve bu nimetlerin getirdiği fazla kilolara özel ve karşı konulamaz bir eğilimi varmış. Bütün bunları kemerin üzerinden sarkmaya yüz tutan göbeğini sıvazlayarak söylemişti. Bizzat ilgilendiği bir soruşturma açmıştı tabii ama olayla ilgili tek bir tanık yoktu. Rachel, kar yağışı beklenen bir öğleden sonra atla ormanda gezintiye çıkmıştı ve o pazar günü ormana giden pek fazla insan yoktu. Olayın üzerinden şimdi artık 10 gün geçmişti. Şerif Murdoch, fole konusuyla özel olarak ilgiliydi çünkü kaybolan kızın ablasını tanıyor, hatta arkadaşı olduğunu söylüyordu. En ufak bir ipucu bulabilmek için çılgınlar gibi çabalıyordu. Ancak boşuna. Bir şey çıkar çıkmaz Brolin'i durumdan haberdar etmeye söz verince dostça bir el sıkışmasıyla ayrıldılar. Cep telefonu çaldığında Brolin, Şerif'in bürosunun üst basamağındaydı. Açtığında titrek bir ses duydu. Dedektif Brolin, çok önemli. Sizinle konuşmam gerek. Arayan, peder Franklin Levitt'ti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 147. Devamı 17. ayrımda.